Ayrım 5. Gülümseyen Adam. Henning Mankell. Sayfa 54. 3. Bölüm. Björk saat 8.30'da toplantı odasının kapısını kapattığında Kurt Wallander buradan hiç ayrılmamış gibi hissetti. Sanki son yaptıkları soruşturma toplantısının üzerinden geçen 1,5 yıl hiç yaşanmamıştı. Zamanın durduğu uzun bir uykudan uyanmaya benziyordu. Daha önce olduğu gibi yuvarlak masanın etrafına oturmuşlardı. Björk henüz hiçbir şey söylemediği için Wallander, iş arkadaşlarının kendisinin küçük bir konuşma yaparak geçen yıllar boyunca arkadaşlıkları ve destekleri için teşekkür etmesini beklediklerini farz ediyordu. Sonra vedalaşacaklar ve kalanlar notlarına yoğunlaşıp Sten Torstensson'un katilini aramaya devam edeceklerdi. Wallander içgüdüsel olarak her zamanki yeri olan Björk'ün soluna oturduğunu fark etti. Yan tarafındaki sandalye boştu. İş arkadaşları artık buraya ait olmayan birisine çok yakın olmak istemiyorlarmış gibiydi. Martinson tam karşısına oturmuş yüksek sesle burnunu çekiyordu. Wallander onun nezle olmadığı bir zamana şahit olup olmadığını hatırlamaya çalıştı. Martinson'un yanında oturan Swedberg çoğu zaman olduğu gibi sandalyesinde öne arkaya sallanarak kalemle kel kafasını kaşıyordu. Masanın öbür ucunda oturan kot pantolonlu ve mavi gömlekli kadın dışında her şey Wallander'e eskiden olduğu gibi göründü. Onunla hiç tanışmamıştı fakat kim olduğunu hatta ismini bile biliyordu. Üstad İmniyet Müdürlüğü'nü güçlendirme çalışmalarına başlayalı yaklaşık 2 sene olmuştu ve Ann-Britt Höglund ismi ilk defa o zaman gündeme gelmişti. Polis akademisinden mezun olalı ancak 3 sene olmuş genç bir kadındı fakat çoktan adından iyi bir şekilde söz ettirmişti. Akademideki emsalleri arasında yapılan değerlendirmede final sınavlarına ve genel başarılarına göre verilen 2 ödülden birini almıştı. Aslında Suvarteliydi fakat Stockholm civarında büyümüştü. Ülkedeki bütün emniyet birimleri onu bünyelerine katmak istemiş fakat o doğduğu eyalet olan Skåne'ye dönüp Üstad Emniyet Müdürlüğü'nde çalışmayı tercih etmişti. Wallander onunla göz göze geldi. Höglund Wallander'a hafifçe gülümsedi. Aslında her şey eskisinin aynısı değildi, düşündü Wallander. Aramıza bir kadının katılmasıyla hiçbir şey eskiden olduğu gibi kalamaz. Kısa sürede bunlar geçti aklından. Björk ayağa kalktı. Wallander onun gergin olduğunu hissetti. Belki de artık çok geçti. Belki de sözleşmesi onun haberi olmadan çoktan feshedilmişti. ''Pazartesi sabahları genelde zordur.'' dedi Björk. ''Özellikle de aynı camiadan biri olan Bay Torstensson'un öldürülmesi gibi çetrefilli ve nahoş bir olayla uğraşmak zorunda kaldığımızda. Fakat bugün toplantıya bazı güzel haberlerle başlayabilirim. Kurt sağlığına kavuştuğunu ve bugünden itibaren tekrar çalışmaya başlayacağını söyledi. Tabii ki ona memnuniyetimi ilk ifade eden ben oldum.'' Daha önce tanışmasanız da Ann-Britt Höglund ve diğer herkesin aynı sevinci paylaşacağından eminim. Martinson Björk'e kuşkuyla bakıyordu. Svedberg kulaklarına inanamamış gibi ağzı açık Wallander'e baka kaldı. Ann-Britt Höglund Björk'ün az önce söylediklerini anlamamış gibiydi. Wallander bir açıklama yapması gerektiğini fark etti. Bu doğru dedi. Bugün yeniden çalışmaya başlıyorum. Swedberg ileri geri sallanmayı bırakarak ellerini masaya pat diye vurdu. ''Bu müthiş bir haber Kurt, sensiz bir lanet gün daha idare edemezdik.'' Swedberg'in içten gelen bu sözleri bütün odada kahkahalara neden oldu. Hepsi de Wallander'in elini sıkmak için ard arda sıraya girdiler. Björk kahve ve pasta söyledi. Wallander duygulandığını gizlemekte zorlandı. Birkaç dakika için her şey bitti. En azından şimdilik olanlardan memnun olan Wallander için daha fazla duygusal sahneye zaman yoktu. Wallander odasından getirdiği ve Sten Torstensson'un adından başka bir şey yazılı olmayan not defterini açtı. ''Kurt bana cinayet soruşturmasına hemen katılıp katılamayacağını sordu.'' dedi Björk. ''Tabii ki katılabilir. Bence neler olduğunu özetleyerek iyi bir başlangıç yapabiliriz. Sonra da Kurt'a ayrıntıları öğrenmesi için zaman tanırız.'' Björk Wallander'in ekip lideri görevini yürüttüğünü tahmin ettiği Martinson'a işaret etti. Hala kafam karışık dedi Martinson notlarını çevirirken ama basitçe şöyle görünüyor. 27 Ekim çarşamba sabahı yani 5 gün önce hukuk bürosunun sekreteri Berta Duner her zaman olduğu gibi saat 8'den kısa bir süre önce iş yerine gelmiş. Sten Torstensson'u ofisinde ölü olarak bulmuş. Torstensson masa ile kapı arasında yerde yatıyormuş. Vücuduna her biri öldürücü olan 3 kurşun isabet etmiş. Ana caddede bulunan kalın duvarlı eski taş binada kimse yaşamadığı için silah seslerini duyan olmamış. En azından kimse henüz gelip silah seslerini duyduğunu söylemedi. İlk otopsi bulguları gece 11 sularında vurulduğunu gösteriyor. Bu da Bayan Duner'in özellikle babası trajik bir şekilde öldükten sonra Sten Torstensson'un geç saatlere kadar çalıştığını söylemesiyle tutarlı görünüyor. Martinson bu noktada durdu ve Wallander'e soru sorarcasına baktı. Babasının trafik kazasında öldüğünü biliyorum dedi Wallander. Martinson başını salladı ve devam etti. Az çok bildiklerimiz bunlar. Diğer bir deyişle fazla bir şey bilmiyoruz. Cinayet sebebini bilmiyoruz. Kullanılan silah ya da herhangi bir tanık yok. Wallander Sten'in Skagen'a yaptığı ziyaretten söz etmeli miydi emin olamadı. Sık sık bir polis memuru için büyük günah sayılabilecek şeyler yapmış ve arkadaşlarına söylemesi gereken bazı bilgileri saklı tutmuştu. Her seferinde bir şeyleri gizlemek için haklı nedenleri olduğunu varsaymıştı. Fakat itiraf etmeliydi ki çoğu zaman gerekçeleri inandırıcı değildi. Hata yapıyorum diye düşündü. İkinci polis hayatıma önceki tecrübelerimden öğrendiklerimi görmezden gelerek başlıyorum. Ne var ki içinden bir ses bu özel vakada böyle davranması gerektiğini söylüyordu. O da sezgilerine göre davrandı. Oysa sezgileri en güvenilir bilgi kaynağı olabileceği gibi en büyük düşmanı da olabilirdi. Her şeye rağmen bu defa doğru olanı yaptığından emindi. Martinson'un söylediği bir şey kulak kabartmasına neden oldu. Ya da belki de dikkatini çeken şey Martinson'un söylemediği bir şeydi. Björk'ün masaya elini vurmasıyla düşünceleri bölündü. Bu genelde polis şefinin sinirlendiği ya da sabırsızlandığı anlamına gelirdi. ''Pasta söylemiştim'' dedi Björk ama anlaşılan gelmeyecek. ''Şimdi ara vermeyi öneriyorum. Siz de detaylar hakkında kurta bilgi verirsiniz.'' Öğleden sonra tekrar toplanacağız. O zaman kahve ile birlikte bir şeyler yiyebiliriz. Björk odadan ayrıldığında geride kalanlar ondan boşalan masanın kenarında toplandılar. Wallander bir şeyler söylemesi gerektiğini hissetti. Ekibe birden dahil olup hiçbir şey olmamış gibi davranmaya hakkı yoktu. Yeni bir başlangıç yapmaya çalışacağım dedi Wallander. Zor zamanlar geçirdim. Dürüst olmak gerekirse geri dönebileceğimi zannetmiyordum. Bir adamı öldürmek nefsi müdafaa olsa bile beni derinden yaraladı ama elimden geleni yapacağım. Kimse bir şey söylemedi. Seni anlamadığımızı sakın düşünme dedi Martinson sonunda. Polis olmak bu hayatın korkunç yüzünün sonu olmadığını, en kötü şeylere alışmayı öğretse bile iyi tanıdığım birinin başına bir bela geldiğinde insan derinden etkileniyor. Eğer daha iyi hissettirecekse seni birkaç yıl önce kaybettiğimiz Rüdberg kadar özlediğimizi bilmelisin. 1991 baharında ölen komiser Rüdberg onların koruyucu aziziydi. Polis olarak eşsiz yetenekleri, herkese dürüst ve özel davranmadaki samimiyetiyle Rüdberg her zaman bütün soruşturmaların merkezinde olmuştu. Wallander Martinson'un ne demek istediğini anlıyordu. Wallander Rüdberg'in yanında yetişen tek polisti ve ikisi çok yakın dost olmuşlardı. Rüdberg soğuk dış görünüşünün yanında birlikte soruşturdukları davaları aşan bilgi ve tecrübeye sahip birisiydi. Rüdberg'in konumunu miras aldım diye düşündü Wallander. Martinson'un kastettiği şey Rüdberg'in sahip olduğu ancak hiçbir zaman açıkça söylenmeyen rolünü üstlenmem gerektiğiydi. Hayatta görünürde olmayan roller vardır her zaman. Svartberg ayağa kalktı. ''Kimsenin itirazı yoksa Torstensson'un ofisine gideceğim.'' dedi. ''Barodan birkaç kişi Torstensson'un evraklarını inceliyor, polisin de orada olmasını istiyorlar.'' Martinson olayla ilgili tomar tomar belgeyi Wallander'a uzattı. ''Bunlar elimizdekiler'' dedi. ''İncelemek için biraz sessiz ve sakin bir yer istersin sanırım.'' Wallander başını salladı. ''Peki trafik kazası? Gustav Torstensson?'' Martinson Wallander'a şaşkınlıkla baktı. ''O olay kapandı ve bitti'' dedi. ''Yaşlı adam tarlada kaza yaptı.'' ''Eğer senin için mahzuru yoksa raporları görmek istiyorum'' dedi Wallander çekinerek. Martinson omuz silkti. ''Raporları Hanson'un odasına bırakırım.'' ''Orası artık Hanson'un odası değil'' dedi Wallander. ''Eski odama tekrar geçtim.'' Martinson ayağa kalktı. ''Uzun zamandır yoktun ve şimdi aniden çıka geldin. Karıştırdığım için kusura bakma.'' Martinson toplantı odasından ayrıldı. İçeride sadece Wallander ve Anne Brigitte Höglund kalmıştı. ''Senin hakkında çok şey duydum'' dedi Höglund. ''Ne yazık ki duydukların tamamen doğru. Senden çok şey öğrenebileceğimi düşünüyorum.'' ''Bundan şüpheliyim.'' Wallander konuşmayı kısa kesmek için Martinson'un verdiği kağıtları toplayarak aceleyle ayağa kalktı. Höglund geçmesi için kapıyı açık tuttu. Wallander odasına gidip kapıyı kapattığında ter içinde kaldığını fark etti. Ceketini ve gömleğini çıkardı. Perdelerden biriyle kurulanmaya başladı. O sırada Martinson kapıyı çalmadan açtı. Wallander'i yarı çıplak görünce duraksadı. ''Gustav Torstensson'un trafik kazasıyla ilgili raporları getirmiştim'' dedi Martinson. ''Bu odanın artık Hanson'un odası olmadığını unutmuşum.'' ''Belki eski kafalı olabilirim'' dedi Wallander ''ama lütfen bir dahaki sefere kapıyı çal.'' Martinson dosyayı masaya bıraktı ve aceleyle tüydü. Wallander kurulanmayı bitirip gömleğini giydi, sonra da masaya oturup okumaya başladı. Raporları okumayı bitirdiğinde saat 10:30 olmuştu. Her şey yabancı geliyordu. Nereden başlamalıydı? Danimarka yarımadasında kumsalda sisin içinden ortaya çıkan Sten Torstensson'u hatırladı. Benden yardım istemişti diye düşündü. Babasına ne olduğunu bulmamı istemişti. Trafik kazası gibi görünen olayın gerçekten neden olduğunu araştırmamı. İntihar da değildi. Bana babasının ruh halinin nasıl değiştiğini anlattı. Kısa süre sonra kendisi de gece vakti ofisinde vuruldu. Babasının endişeli olduğundan bahsetmişti ama kendisi için hiç de kaygılanıyor gibi görünmüyordu. Düşüncelere dalan Wallander daha önce Sten Torstensson'un adını yazdığı not defterini açtı ve Gustav Torstensson'un ismini ekledi, sonra bunları ters sırada tekrar yazdı. Telefonu alıp Martinson'u aradı, cevap yoktu. Tekrar denedi, yine ulaşamadı. Derken burada yok, yani numaraların değişmiş olabileceği aklına geldi. Martinson'un odasına doğru koridorda yürüdü, kapısı açıktı. ''Soruşturma raporlarını okudum'' dedi Martinson'un yıpranmış sandalyesine otururken. ''Senin de gördüğün gibi araştırılacak pek bir şey yok'' dedi Martinson. ''Bir ya da birkaç kişi Torstensson'un ofisine girip adamı vurmuş.'' ''Görünüşe göre çalınan bir şey yok. Cüzdanı iç cebinde bulundu. Bayan Duner 30 yıldan fazladır orada çalışıyor ve hiçbir şeyin kaybolmadığından emin görünüyor.'' Wallander başını salladı. Toplantıda dikkatini çeken, Martinson'un söylediği ya da söylemediği şeyi hala gün ışığına çıkaramamıştı. ''Olay yerine ilk sen gittin, öyle değil mi?'' dedi Wallander. ''Aslında ilk olarak Peters ve Noren gitmişlerdi'' dedi Martinson. ''Bana haber veren onlardı.'' ''İnsanın bu gibi durumlarda ilk izlenimleri olur'' dedi Wallander. ''Sen ne düşündün?'' ''Hırsızlık amacıyla cinayet'' dedi Martinson hiç tereddüt etmeden. ''Kaç kişi olabilirler?'' ''Bir kişi mi yoksa daha fazla mı oldukları konusunda tahminde bulunmak için yeterli delilimiz yok. Ama teknik incelemeler henüz tamamlanmamış olsa da tek bir silah kullanıldığından eminiz.'' ''Sence içeriye giren bir erkek miydi?'' ''Bence öyle olmalı'' dedi Martinson. ''Fakat bu sadece içgüdüsel bir his. Destekleyecek ya da reddedecek kanıtım yok.'' ''Torstensson 3 kurşunla vuruldu'' dedi Wallander. ''Bir tanesi kalbinden, ikincisi karın bölgesinde göbeğinin altından ve diğeri de kafasından. Yani olayın ne yaptığını iyi bilen bir suikastçının işi olduğunu düşünmekte haklı mıyım?'' ''Bu benim de aklıma geldi'' dedi Martinson. ''Ama bu tamamen tesadüf de olabilir. Rastgele atışlarla gerçekleşen ölümler, yetenekli bir suikastçının yaptığı atışlardan kaynaklanan ölümler kadar sık görülüyor. Bunu bir Amerikan raporunda okumuştum.'' Valender ayağa kalktı. Neden birisi bir avukatın ofisine girmek istesin ki diye sordu. Avukatların fazla para kazandığı söylenebilir ama ofiste yığın yığın para bulmayı gerçekten kim düşünür ki? Bu soruyu cevaplayabilecek yalnızca bir veya belki iki kişi var dedi Martinson. Onları yakalayacağız dedi Wallander. Sanırım olay yerine gidip bir göz atsam iyi olacak. Bayan Duder doğal olarak çok sarsılmış dedi Martinson. Bir ay içinde iş yaşamının bütün temeli çöktü. Önce yaşlı Torstenson öldü. Cenaze işlemlerinin üstesinden gelemeden bu defa Torstenson'un oğlu öldürüldü. Şu anda şok içinde olmalı. Bununla birlikte onunla konuşmak şaşırtıcı derecede kolay oldu. Adresi daha önce Svedberg'le yaptığı görüşmenin tutanağında yazılı. Stig Caddesi 26 diye adresi okudu Wallander. Burası Continental Oteli'nin hemen yakınında. Bazen oraya arabamı park ederdim. Oraya park etmen yasak değil mi dedi Martinson. Wallander ceketini aldı ve emniyetten ayrılmak üzere odadan çıktı. Santral'deki kızı daha önce görmemişti. Belki de kendisini tanıtması gerekirdi. Özellikle yıllardır orada çalışan Emma'nın akşamları çalışmayı bırakıp bırakmadığını öğrenmek için. Fakat bu düşünceyi kafasından attı. Bugün emniyette geçirdiği süre görünüşte dramatik değildi ama iç dünyası gerilimden kaynıyordu. Tek başına kalmaya ihtiyacı olduğunu hissetti. Uzun süredir günlerinin çoğunu yalnız geçirmişti. Bu değişime alışması için zamana ihtiyacı vardı. Arabasını hastaneye doğru yokuş aşağı sürdü ve bir anlığına Skagen'deki yalnızlığına, rahatsız edilmesi imkansız yalıtılmış kumsal yürüyüşlerine belli belirsiz bir özlem duydu. Yine de bütün bunlar geçmişte kalmıştı. Şimdi artık görevine dönmüştü. Yalnızlığa bağımlı kalmayacağım diye düşündü. Ne kadar zaman alırsa alsın bu alışkanlığı bırakacağım. Avukatların bürosu Siomans Caddesi'ndeki restore edilmiş eski tiyatroya yakın bir yerde sarı boyalı binadaydı. Dışarıda bir devriye arabası bekliyordu ve karşı kaldırımda toplanmış bir avuç insan kendi aralarında konuşuyordu. Rüzgar denizden esiyordu. Wallander arabadan inerken titredi. Binanın ağır giriş kapısını açtığında neredeyse Svedberg'le çarpışacaktı. ''Bir şeyler atıştıracaktım.'' dedi Svedberg. ''Tamam.'' dedi Wallander. ''Ben bir süre burada olacağım.'' Genç bir büro elemanı ofisin önünde boş boş oturuyordu, gergin görünüyordu. Wallander okuduğu raporlardan onun burada birkaç aydır çalışan Sonya Lundin olduğunu anladı. Soruşturmayla ilgili işe yarar bir bilgi vermemişti. Wallander kızın elini sıkıp kendisini tanıttı. ''Biraz etrafa göz gezdireceğim.'' dedi. ''Bayan Duner burada değil sanırım.'' ''Evinde yas tutuyor.'' dedi kız. Wallander ne diyeceğini bilemedi. ''Bütün bunlara dayanabileceğini sanmıyorum.'' dedi Lundin. ''Bu gidişle o da ölecek.'' ''Öyle olmaz.'' dedi Wallander. Cevabının kulağa ne kadar boş geldiğinin farkında olarak. Torstenson Hukuk Bürosu yalnız yaşayanların çalıştığı bir yermiş diye düşündü. Gustav Torstenson 15 yıldan fazla süredir duldu. Oğlu da annesiz ve üstelik bekardı. Bertha Duner ise 70'li yılların başında boşanmıştı. Her gün birbiriyle temas eden üç yalnız insan. Ve şimdi ikisi Bertha Duner'i hiç olmadığı kadar yalnız bırakarak gitti. Wallander Bertha Duner'in evde yas tutmasını anlamakta hiç zorlanmadı. Toplantı odasının kapısı kapalıydı. Wallander içeriden gelen sesleri duyabiliyordu. Avukatların gösterişli pirinç levhaları süslü biçimde yazılmış isim tabelaları toplantı odasının iki tarafındaki kapılarda asılıydı. Hiç düşünmeden ilk olarak Gustav Torstenson'un odasına girdi. Perdeler çekildiğinden oda karanlıktı. İçeride hafif bir puro dumanı kokusu vardı. Etrafı incelediğinde eski zamanlara gittiğini zannetti. Ağır deri kanepeler, mermerden yapılmış bir masa, duvarlarda tablolar. Sten Torstenson'u öldüren kişinin buradaki sanat eserlerini çalmak için gelmiş olabileceği ihtimalini göz ardı ettiğini fark etti. Tablolardan birine yaklaşıp ressamın imzasını çözmeye ve resmin kopya mı gerçek mi olduğunu anlamaya çalıştı. İki amacında da başarısız olarak odada dolaşmaya devam etti. Sağlam görünümlü masada birkaç kalem, bir telefon ve diktafon dışında içi boş büyük bir küre vardı. Konforlu masa sandalyesine oturup etrafı incelemeye devam etti. Ve Sten Torsten sonra Skagen'deki sanat müzesinin kafesinde söylediklerini tekrar düşündü. Kaza olmayan bir trafik kazası, hayatının son aylarını kendisine tedirgin eden bir şeyleri gizleyerek geçiren bir adam. Kendine bir avukatın hayatının karakteristik özelliklerinin neler olabileceğini sordu. Yasal danışmanlık yapmak, savcının soruşturma açtığı kişileri savunmak. Yani bir avukat her zaman gizli bilgiler alıyordu. Bu nedenle avukatlar mutlak bir gizlilik yemininin sorumluluğu altındadır. Avukatların saklamaları gereken birçok sırrı olduğunu kavradı. Bunu daha önce düşünememişti. Bir süre sonra ayağa kalktı. Herhangi bir sonuca varmak için henüz çok erkendi. Lundin hala sandalyesinde kımıldamadan oturuyordu. Wallander Sten Torstenson'un odasına girdi. Olay yeri fotoğraflarında gördüğü gibi ölü adamı yerde yatmış halde bulacağını zannederek bir anlığına tereddüt etti. Fakat yerde sadece plastik bir şerit kalmıştı. Teknik ekip koyu yeşil halıyı yanlarında götürmüşlerdi. Oda az önce çıktığı odaya benziyordu. Tek belirgin fark masanın önündeki bir çift ziyaretçi koltuğuydu. Wallander bu defa oturmaktan kaçındı. Masada hiç kağıt yoktu. Henüz sadece yüzeyi kazıyorum diye düşündü. Sanki yönümü sadece bakarak değil, dinleyerek de bulmaya çalışıyorum. 5. ayrımın sonu. Sayfa 66.